Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, Stanford Üniversitesi doktora sonrası araştırmacısı Doktor Aytun Şaşmaz'la beraberim ve Tunus'u konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Tunus tabii Arap isyanlarının başladığı ülke olarak yakından takip ettiğimiz bir ülke. Kuzey Afrika'da başka nedenleri de var tabii. Ve o süreçte, aradan geçen 10 küsur yıllık süreçte demokrasi nin tutmaya başladığı, işte örnek gösterilen bir ülke olarak bilindiği, bu diktatöryel bir rejimden, otoriter rejimden çok yumuşak bir demokrasiye doğru geçiş yaptığını düşünüyorduk. Fakat 25 Temmuz'da bu yaz Cumhurbaşkanı Kais Saied birden yönetime el koydu. Anayasayı gerekçe gösterdi, olağanüstü koşullar için öngörülen bir maddesini. Ama o da tartışmalı ve Tunus nereye gidiyor? Bu sorgulanıyor. Yani darbe mi oldu, olmadı mı? Şimdi size de onu sormak istiyorum öncelikle. Yazılarınızda aslında ben cevabını biliyorum edeceğiz yazılarınızdan ama ne oldu 25 Temmuz'da? Kais Saied yani demokrasiyi böyle bıçakla kesti mi?
Teşekkürler öncelikle beni bu yayına davet ettiğiniz için. 25 Temmuz'da olup biteni nasıl algılamak gerektiği konusu oldukça tartışıldı. Tunus'ta da tartışıldı, yurt dışında da tartışıldı. Yani olup bitene darbe dememek biraz böyle siyaset bilimi literatürüne haksızlık gibi oluyor açıkçası. Kais Saied 2019 yılında seçilmiş, oldukça da yüksek bir oy oranıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıydı. İkinci turda çok yüksek oy aldı, %70'den fazla oy aldı. Ve ikinci turda aldığı oyların sayısı bütün partilerin aldığı oyların sayısından, parlamento seçimlerinde bütün partilerin aldığı oy sayısından daha fazlaydı. Çünkü Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimlerine katılım da daha yüksekti. Yani popüler meşruiyeti olan bir Cumhurbaşkanı Kais Saied. 25 Temmuz'da bu yıl 25 Temmuz'da ne oldu? Çok kötü bir, yani Covid-19 salgınıyla, çok kötü devam etmekte olan bir Covid-19 salgınıyla mücadele ediyordu Tunus. 2020 yılında Tunus %9 küçüldü. Bütün dünyadaki en büyük, en kötü küçülme rakamlarından biri Tunus'ta yaşandı. Çünkü turizme çok bağlı bir ülke. Tabii pandemi sırasında turizm de çok kötü etkilenince pandemiden, Tunus da çok kötü etkilenmiş oldu. Ve hükümet karşıtı, daha doğrusu bütün siyasi sınıfa, bütün siyasi tabakaya karşı protestolar başlamıştı ülkede. Kais Saied de bunları fırsat bilip yönetime el koydu dediğiniz gibi. Şimdi parlamentoyu kapattı, seçilmiş ya da parlamento tarafından güven oyu almış diyelim başbakanı. Çünkü başbakanın için doğrudan bir seçim gerçekleşmiyor Tunus'ta. Yani bütün parlamenter ya da yarı başkanlık sistemlerinde olduğu gibi. Başbakanı görevden aldı, parlamentoyu dondurdu, bütün yetkileri kendi üzerinde topladığını açıkladı, savcılık yetkileri dahil olmak üzere. Yani bütün bunlara, evet, ortada kanlı bir geçiş olmadı. Bir, yani darbede işte sokaklarda çatışmalar olmadı ya da ordu sokağa inmedi. Ama buna darbe dememek çok da doğru olmaz, çünkü yönetime anayasanın izin vermediği bir şekilde el koymuş oldu.
Aslında ilginç bir karşılaştırma yapmayı deneyeceğim. Yani kanlı olduğu için orada çok farklı ve adı çok net darbe Mısır. Mısır'da da aslında biliyorsunuz halkın talepleriydi yani, tabii askeri çağırdılar vesaire, ama sonuçta böyle bir nasıl Tunus'ta protestolar vardı, yönetim aslında iktidar değişsin, yönetime el konsun diye protesto ediliyorlardı, öyle değil mi? Tunuslular da hükümeti protesto ediyorlardı. Mısır'a da buna benzer bir süreç oldu. O da bir tartışma yarattı. Yani halkın bir bölümü istiyordu. Kays Said'in de bugün hala çok popüler olmasında ve darbe mi değil mi denmemesinde biraz bu popülaritesinin de etkisi var mı? Yani toplumda neden karşılık buldu bu tutumu ve değil mi? Hala destek gösterilir, devam ediyor bildiğim
kadarıyla. Tabii, aynen öyle. Yani şu anda artık ilk el koyduğunda destekler çok daha yoğundu. Şimdi birazcık daha işte bir yol haritası ortaya koymadığı için ya da yolsuzluğa karşı olan mücadeleyi hızlandırmadığı için biraz karşı sesler de çıkmaya başladı. Ülkenin önemli entelektüelleri ve önemli siyasi liderleri de işte toplumun tepkisini göze alıp karşı çıkmaya başladılar, ama hala Kays Said'e olan destek çok yüksek. Yani toplumda neden böyle bir destek var? Darbe olarak adlandırılabilecek çok antidemokratik bir girişime. Yani darbe olarak adlandırmasak bile bunun çok antidemokratik olduğunu herhalde herkes hemfikir olur. Yani anayasa çerçevesi içinde kalsa bile, diyelim ki bence anayasa çerçevesi içinde kalmış değil ama bu tartışmalı. Ya bu desteğin nedeni ne diye sorduğumuzda, yani 2014'ten bu yana Tunus partileri çok kötü bir performans gösterdiler, siyasi partiler. Yani biliyorsunuz bir demokrasinin işlerlik kazanabilmesi için en önemli şey toplumun farklı kesimlerinin, farklı kitlelerinin demokrasiye entegre olabilmesi için en önemli kurum partiler. Ama Tunus'ta partilere karşı, yani bütün partilere karşı, parti mevhumuna karşı hatta çok büyük bir tepki var. Ben 2018'de, 2019'da Tunus'ta uzun süreler yaşadım. Orada hakikaten de bu tepki beni çok şaşırtıyordu. Yani çünkü yani yaşadığınız şeyler, yaşadığınız ülkeden getirdiğiniz deneyimler tabii ki çok etkili oluyor. Yani bizde de partilere kızılır, siyasetçiler yolsuz bulunur ama herkes sonuçta bir partiyi destekler. Değil mi yani? Ama Türkiye, yani Tunus'ta kesinlikle öyle bir şey yoktu. Hatta 2019 seçimlerinde, ilginç bir şey söyleyeyim, 2019 seçimlerinde yarışan bir parti kendisini biz parti değiliz diye konumlandırmaya çalıştı. Merak etmeyin, biz parti değiliz, bize oy verdiğinizde bir partiye oy vermiş olmayacaksınız diye konumlandırmaya çalıştı. Bütün siyasi sınıfa karşı çok yolsuz oldukları, sadece kendilerini düşündükleri, sadece işte kendi aralarında yaptıkları pazarlıklarla ülkeyi soyup soğana çevirdikleri şeklinde çok derin bir güvensizlik, bir algı var. Bu da çok böyle suçlanabilecek bir şeydi, çünkü 2014'ten bu yana hakikaten de ülkenin sorunlarına hiçbir çözüm getiremedi seçilmiş partiler, hükümetler. O yüzden de 2021'e gelindiğinde Covid krizinin de etkisiyle Kays Said'e karşı bir destek oluştu. Tam da bu, yani siyasi sınıfına ve siyasi partilere karşı olan tepki yüzünden.
Peki yani partiler neden başarısız oldular sizin izleniminiz? Yani mesela Ennahda tabii Türkiye'de çok takip edilen bir parti, işte AK Parti ile ilişkisi nedeniyle, diyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ennahda lideriyle ilişkisi nedeniyle ve mesela örnek gösterildi bu süreç içerisinde, evet. Hem uzlaşmacı tavrıyla, işte toplumun daha geniş kesimlerini kucaklama çabasıyla, yani yanlış mı duyuyorduk biz, neden bunlar da başarılı olamadı? Bir de tabii yani toplum o Kays Said'in o Cumhurbaşkanlığı makamındaki bu tek adamın ne yapabileceğini düşünüyor. Yani bu sorunları bu kadar parti çözemiyorsa.
Evet, bence ikinci soru çok doğru bir soru. Onun cevabı yani herhalde şu anda hiç kimse de yok. Ben de bu konuya karşı çok, yani çok büyük bir kuşku duyuyorum açıkçası. Özellikle partisiz bir, yani gücü bir siyasi örgütlenmeye dayanmayan bir liderin yapabileceklerine karşı ben de yani çok çok büyük bir beklenti içinde değilim. Bu son iki aydaki performansı da bence bunu biraz kanıtlar nitelikte açıkçası. Partiler niye başarılı olamadı sorusuna gelince, şimdi 2014'te Nida ve yani ülkenin laik partisi Nida ve İslamcı Partisi Ennahda seçimlerden birinci ve ikinci olarak çıktılar. Hatta 2014 seçimleri oldukça ilginçti. Çünkü Orta Doğu'da çok nadiren gerçekleşecek bir şekilde seküler parti, laik parti birinci olarak çıktı seçimlerden. Hem de Cumhurbaşkanlığı da kazandı. Fakat bu iki parti böyle birbirlerine karşıt olarak konumlanmak yerine diyelim. Yani söylemlerinde karşıt olsalar da birbirlerine bir koalisyon hükümeti kurdular. Ve bu koalisyon hükümetinin başına da bir teknokrat getirdiler. Çok büyük bir siyasi desteği olmayan bir teknokratı başbakan olarak getirdiler. Ve sonra da yani ülkenin sorunlarına çözüm olabilecek cesur adımlar atmaktan çok kaçındılar. Yani herhangi bir siyasi söylem çerçevesinde ya da siyasi plan çerçevesinde bu adımları atmaktan çok kaçındılar. Bunun yani iki parti açısından farklı sebepleri var bence. Nida gitgide yani Seküler Parti gitgide kendi içindeki çatışmalara hapsoldu. Liderlik çatışmalarına hapsoldu. Ve daha fazla daha önceki otoriter rejimden insanı parti içine katmaya başladı. Bu da zaten toplum içinde çok da geçerliliği, çok da kıymeti olmayan, karşılığı olmayan bir şey oldu. Ennahda da bence çok büyük ihtimalle Mısır'daki darbeden ve darbe olasılığından çok korktu. Ve gitgide kendini bu işte ılımlılaştırma politikasına ya da gitgide bu seküler elite yakınlaştırmaya çalıştı. Bu da Ennahda'nın işte halkla bütünleşmesine, bütünleşmesi önünde yani kendini bir parti olarak farklılaştırması önünde bir engel olarak ortaya çıktı. Yani şöyle bir şey var siyaset bilim literatüründe, yani İslamcı partilerin daha fazla oy alabilmesi için daha ılımlı hale gelmesi gerekiyor özellikle Türkiye gibi, Tunus gibi toplumlarda, ama bunu yaparken kendilerini de diğer partilerden ayrıştırmayı da başarabilmeleri gerekiyor. Yani bu çok zor bir denge. Özellikle Türk siyasi bilimci, yani Türkiye'den siyasi bilimci Feryaz Ocaklı'nın çalışmaları, AK Parti hakkındaki çalışmaları bunu bence çok net olarak gösteriyor. Bunu başaramadı Ennahda. Bu korku onları çok dizginledi. Özellikle de Raşit Ganlıurşi'yi çok dizginlediğini söylüyor birçok Ennahda'yı yakından izleyen gözlemci. O yüzden de hani Ennahda da işte o partilerden mecliste sürekli birbirleriyle kavga eden, yolsuzluğa bulaşan, kendi yönetimlerini, kendi iktidarlarını korumaya çalışan partilerden biri olarak algılandı. Bütün bunlar Ennahda'ya karşı da çok büyük bir tepki oluşturdu.
Peki şimdi bir güncele dönelim tekrar, ama bu çizdiğiniz ayrımlardan, İslamcı seküler ayrımından da soru sormak istiyorum, üzerinden yürümek istiyorum yani. Ama güncelde şimdi Kays Saied Cumhurbaşkanı işte vaat ettiğinden daha gecikmeli olarak sonuçta bir hükümet kurdu. Yani kurdu diyorum çünkü işte, o da az önce bahsettiğiniz gibi aslında bir teknokrat sayılabilecek bir kişi. Yani belki siyasetle hiç ilgisi olmayan işte bir kadını başbakan olarak atadı. O da işte geçtiğimiz günlerde kabinesini açıkladı. Yani bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha önce bir kere hani hiç denenmemiş bir şey olsa, siyasetle ilgisi olmayan birinin başbakan olması, yani o denenmiş zaten siyasi partilerde, değil mi? Uzlaşmak için bir tane teknokratı başbakan atamışlar. O bir sonuç vermemiş. Şimdi anlıyoruz ki bu kadar deneyimsiz bir başbakanın seçilmiş olması, kadın olmasına da düşünüyorum, onu da soracağım, ama seçilmiş olması Kays Saied'in aslında nasıl diyeyim, yani her şey onun elinde ya, birilerinde icra etmesi lazım, bir icra organı kendisine ihtiyacı var her şeyde yapamayacağına göre gibi hissettiriyor. Uzaktan bakınca ne dersiniz, biraz bunu anlatır mısınız bize?
Evet, yani biz işte 25 Temmuz'dan bu yana neredeyse 2 aydan, yani hatta 3 aya yaklaşıyoruz artık. 2 hafta önce sanıyorum başbakan adayını yani başbakanı açıkladı. Çünkü başbakan adayı olabilmesi için ortada ona güven oyu verebilecek ya da vermeyecek bir parlamento olması gerekiyor. Parlamento çalışmıyor şu anda. Bir jeoloji profesörü Necla Buden Ramazan, yani hiçbir siyasi tecrübesi yok. İşte Milli Eğitim, yani Eğitim Bakanlığı içinde 2011-2013 yılları arasında bir uluslararası proje uygulamak haricinde diyebiliriz. Ya bu da siyasi bir tecrübeden ziyade bürokratik bir tecrübe olarak düşünülmeli. Yani bu tabii ki, yani bu kadar yani şimdi Kays Saied de tabii ki kendi siyasetini, kendi yönetimini meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunu yapmanın yollarından biri de onun bakış açısına göre bu siyasi sınıfa bulaşmamış, lekelenmemiş birini başbakan olarak atamak. Ama bu çok ciddi tartışmalara sebep oldu Tunus'ta ve yurt dışında. Özellikle Tunus'ta, yani benim görebildiğim kadarıyla işte zaten başarısız olması neredeyse kesin, birini atıyor ki suçu ona atabilsin sonradan gibi tepkilere yol açtı. Özellikle işte bir kadın olarak bir kadını seçmiş olması da tartışmalara yol açtı. Yani benim okuduğum, benim gördüğüm, benim dinleyebildiğim kadarıyla şu anda Tunus'ta değilim ama feministler bile buna karşı çıktılar. Çünkü işte bunu devlet feminizminin yine bir araçsallaştırılması, yani kadını araçsallaştırması olarak gördüklerini belirtti. Tunus'taki kadın hareketinin bazı önde gelenleri. İşte kendisine bir günah keçisi arıyor. Bir de bu da bir kadın olacak. Daha da kolay olacak onun suçlanması diye korkanlar oldu. Yani tabii ki ya ben şimdi tabii yani çok zor bir dengeyi oluşturmaya çalışıyor Kayısı. Çünkü siyaseten tecrübeli birini atarsa o zaman neden siyasi sınıfa karşı bir darbe yaptınız? Ama siyaseten tecrübesiz birini atadığınızda yani sonuçta devlet işleri siyasetsiz dönebilecek işler değil. Kendinize koalisyonlar kurmanız gerekiyor. Birçok insanı inandırmanız gerekiyor değişimler yaratabilmeniz için. O yüzden çok kolay bir şey değil yaptı. Bu yüzden de diyorum zaten. Yani eğer elinizde bir siyasi parti yoksa, eğer elinizde güçlü bir kadro yoksa toplumda nasıl bir değişim yaratacağınız tabii ki çok zor bir soru.
Yönetmenliği meşrulaştırma adımı olarak nitelendirdiniz işte böyle bir hükümeti, bir başbakan atayıp hükümeti kurdurmasını. Onun tabii kadın olarak bir başbakanı seçmiş olmasının herhalde yani iç kamuoyundan ziyade uluslararası kamuoyuna bir mesaj olsa gerek. Çünkü uluslararası kamuoyu da bir an önce tamam yönetime koydun ama bu demokratik işleyiş, işte parlamenter sistemi yeniden hayata geçir baskısı da vardı. Ne kadar önemsiyor, ne kadar önemli Kayısı için uluslararası meşruiyet? Hani ülke içindeki meşruiyeti ayrı ama.
Yani Tunus gibi bir ülkede uluslararası meşruiyeti hiç önemsememeniz mümkün değil açıkçası. Çünkü Tunus şu anda çok büyük bir kamu borçlanması krizinin de eşiğinde. IMF ile yeniden masaya oturması gerekiyor. Bir an önce IMF'den tekrar borç alması gerekiyor ama IMF'de tabii ki bir hükümet olmazsa ortada bu borcu vermeyecektir. Çünkü bir uygulayıcı talep ediyor IMF'de tabii ki. Hem yurt dışını hem yurt içini hedefleyen bir hamle olarak değerlendirmek gerekir bence bunu. Tunus'ta kadın hareketi, Tunus'taki kadınların diğer Arap ülkelerinden daha ileride olması bir gurur meselesi, yani ulusal bir gurur meselesi. Necla Budan Ramazan da tam da bu profile uygun bir kadın. O yüzden de bence iki türlü de değerlendirmek lazım. Yani Tunus içindeki kamuoyuna da hitap etmeye çalışan bir hamle. La Femme Tunisienne diye bir tabir var. Yani Tunus kadını diğer Arap kadınlarından ileridedir, öndedir. Daha fazla hakkı vardır Bourguiba'dan. Bourguiba'nın yani Tunus'un kurucusu, modern Tunus'un kurucusu Bourguiba'nın verdiği haklarla gibi böyle bir hani algı, bir ulusal gurur meselesi, kadın meselesi Tunus'ta. O yüzden iç kamuoyuna yönelik bir hamle olarak da görmek lazım. Bir de çok yeni yani çalışmalar var siyaset biliminde de. Örneğin yani bu mesela demokrasiyi ortadan kaldıran, demokrasiyi engelleyen reformlar diyelim. Yani işte bu tür politikalar, Kayısı Seyit'in yaptığı gibi politikalar genellikle erkeklerle, erkeklikle özdeşleştirilen politikalar. Yani işte gücünü kanıtlamaya çalışan erkeklerin yapacağı şeyler, bu otoriter politikalar diye bir algı var insanlarda, siyaset bilimi literatüründe bu bulgulara göre, yeni bulgulara göre. Şimdi eğer bir kadın atadığınız durumda bu algıları da bir adım geriye çekebiliyorsunuz belki de. Yani bir meşruiyet kazanmasını sağlıyorsunuz yaptığınız siyaset.
Ben de dayanamayarak hani şeyi söyleyeceğim, yani tabii başarısız olması durumunda hem Tunus'un hem Arap dünyasının ilk kadın başbakanı, böylece evet, hani kadınlara bir epey bir daha iktidar vermeme şansı elde etmiş olacak erkekler. Başarı olursa da onun arkasında hep olduğunu hissettireceği için yine hanesine yazılacak. Yani çok anlıyoruz ama ya bu göz boyamalar da artık bu çağda bilmiyorum. En azından evet, bize işlemiyor diye.
Evet, yani tabii ne kadar işleyeceği bu politikanın, yani bu kadını atamanın ne kadar işleyeceği bir tartışma konusu ama hani onun niyetini anlamaya çalış. Çalıştığımızda elimizdeki veriler bunlar.
Peki şöyle sorayım o zaman. Yani oradan tekrar bu sizin çizdiğiniz şekilde sormak isterim. Yani daha önce ülkenin ilk en büyük iki partisini, biri Nida, biri Ennahda. Nida'yı seküler, Ennahda'yı da İslamcı olarak nitelikliyiz. Şimdi sadece bu mudur o iki partinin ayrımı? Toplumun sorunları konusunda verebilecekleri arasında hiçbir fark yok muydu? Yani ne bileyim işte ekonomi yönetimi olsun, haklar, özgürlükler açısından olsun. Yoksa hani dar bir bakış açısı mıdır? Hani kolaylık olsun diye mi böyle çiziyorsunuz? Onu anlamak isterim. Bir de tabii toplum gerçekten hani böyle mi bölünmüş durumda? Yani İslamcılar ve sekülerler arasında bir bölünme cidden var mı?
Şimdi 2014 yılında bu iki parti seçimden birinci ve ikinci olarak parti olarak çıktıklarında böyle bir ayrım vardı. İslamcı seküler ayrımı keskinleşmişti. Tabii ki bu ayrımlar birazcık da siyaset sınıfının bunları nasıl artiküle ettiğiyle de çok alakalı. Onların bunu nasıl kampanyalarına yansıttıklarıyla da çok alakalı. İşte oyların %40'ı kadarını Nida almıştı. 2014'te seküler parti almıştı. Oyların %32 kadarını da yanlış hatırlamıyorsam Ennahda da almıştı. Bu tabii ki yani geçmişten gelen bir ayrım Tunus toplumunda da. Bourguiba, modern Tunus'un kurucusu demin söylediğimiz gibi daha seküler bir toplum tahayyülünü uygulamaya çalıştı. Daha sonra 1970'lerde ortaya çıkan İslamcı harekette ya da yeniden ortaya çıkan diyelim İslamcı harekette daha tersi, daha bunun daha karşıtı bir toplum tahayyülü sundu. 2010'da, 2011'de devrim gerçekleştikten sonra, siyasi devrim gerçekleştikten sonra Tunus'ta laik hareket hemen bir araya gelememişti. Bu Bourguiba hareketi diyelim. Hemen bir araya gelememişti çünkü bir önceki rejimden kaynaklanan bir meşruiyet sorunu yaşıyorlardı. 2014'ten sonra bu iki parti arasındaki yani çok büyük bir belirsizlik ortaya çıktı. Dediğiniz gibi yani politikalarını da birbirlerinden ayrıştıramadılar. Yani yani ekonomi siyaseti olarak ne sunuyorsunuz sorusuna farklı bir cevap da çok getiremediler. Benim çalışma arkadaşım Nathan Grubman da bu konuda çalışmaları var. Yani iki partinin siyasi ekonomi siyasetleri arasındaki fark çok minimal. Dediğiniz gibi gevşek bir koalisyon içindelerdi 2014'ten bu yana. Bu da partilerin birbirlerini yani ayrıştırması konusunda çok büyük bir sorun yarattı. En büyük fark herhalde daha çok işte kadın hakları meselesinde ortaya çıktı. Belçika'da Sipsi Tunus'un mütevefa Cumhurbaşkanı 2019 yılında vefat etti. O Cumhurbaşkanı 2018-2019 yıllarında miras hakkını tartışmaya açmıştı. Örneğin Tunus'ta hala kadınlar erkeklerin yarısı kadar miras alabiliyorlar. Babaları ya da anneleri vefat ettiğinde annelerine zaten çok bir şey kalmamış oluyor. Yani düşündüğümüzde bu politikanın devamı olarak, bu yasanın devamı olarak bu miras hakkını tekrar tartışmaya açtı. Biraz da bu da yine işte Nida ile Ennahda'yı birbirinden ayrıştırmanın bir yolu olarak görülüyordu. Toplumda ne kadar karşılığı var bu İslamcı laik ayrımının diye düşündüğümüzde siyaseten bu ayrımın biraz gerilediğini düşünüyorum ben. Çünkü yani toplum çok büyük bir yönetim kriziyle boğuşuyor. Yönetilemiyor. Zaten Kayış Seyit'in yaptığı hamleler de ancak bu şekilde destek alıyorlar. Çok büyük krizler yaşandı. Örneğin 2019'da bir yani ülkenin en iyi bilinen devlet hastanelerinden birinde yanlış tedaviler sonucu sanıyorum 30'a yakın yeni doğan vefat etti. Yani bu toplumda çok büyük bir yani travma yarattı. Böyle bir şey nasıl olabilir? Hani bizim sağlık sistemimiz iyiydi, hani bizim sağlık sistemimiz, sosyal sistemimiz, eğitim sistemimiz diğer Arap ülkelerinden ilerideydi diye. Yani çok büyük bir yönetim krizi var. Kamu hizmetlerinin kötüleşmesi krizi var. O yüzden de buna kim çözüm bulacak sorunu bence şu anda toplumun ilk gündem maddesi. Ama bu demek değil ki yani İslamcı seküler tartışması, sunulan farklı tahayyüller, toplumda karşılığı olmayan şeyler değil. Ama şu anda toplumun meselesi daha çok bu işte kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, ekonominin tekrar büyüye bir ekonomiye dönüştürülmesi gibi meseleler olduğunu gözlemliyorum ben.
Şunu da sormak isterim. Şimdi tabii biraz da bahsettiniz işte Mısır'daki darbe sonrasındaki Müslüman kardeşlerin müthiş karşı başlatılan bölgede, aslında bölge çapında başlatılan ve giderek dünya küresel bir şeye dönüşen, değil mi, ihval karşılığı mı diyeyim, ya da bu hareketi, siyasal İslam'ı güçsüzleştirme, kimi yerde işte Mısır'daki gibi kanlı bir şekilde bastırma dalgası belki denebilir. Onun Tunus'a da ve Ennahdaya da sirayet etmesinden endişe ettiğini söylediniz. Ama bir yandan da hani kaçınılmaz olarak böyle bir değişim var ve şu tartışılıyor. Yani birçok ülkede evet zorla, zor kullanılarak yeniden bu Müslüman kardeşler çizgisindeki, işte ılımlı İslam çizgisindeki siyasi İslam cıların tasfiyesi diyelim ya da güçsüzleştirilmesi süreci devam ediyor. Ama bir yandan da Türkiye için de bunu söyleyenler var, AK Parti için söyleyenler var. Ennahda için de ben duydum, Tunus içerisinde de. Bir de topluma vaat ettikleri hiçbir şeyi yerine getirememeleri ve kendi kendilerini bir anlamda tasfiye eden bir noktaya gelmeleri. Ne dersiniz?
Yani siyasi İslam'ın bir gerilemede olduğu herhalde bir sır değil. Yani bunun çok farklı sebepleri, çok farklı veçeleri olabilir. Yani şu, Fas'ta da son seçimlerde büyük bir yenilgiye uğradılar. Bir aya kadar önce yapılan seçimlerde yenilgiye uğradılar. Tunus'ta da devlet, yani halk desteği gerilemişti. Yani bunun tabii ki işte uluslararası bir boyutu var. Özellikle Suudi Arabistan'dan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaynaklanan, çünkü onlar siyasi İslam'ı kendilerine bir tehdit olarak görüyorlar. Buradaki rejimler. Tabii ki bunun böyle bir, yani onun bir etkisi vardır ama yani dediğiniz gibi işte yani Fas'ta, Tunus'ta karşılaştığımız gerilemenin özellikle de Tunus'ta, yani Fas tabii ki daha otoriter bir rejim. Orada kralın ne dediği çok önemli. Ama Tunus'ta siyasi İslam'ın karşılaştığı gerileme birazcık daha iç dinamikleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Bu işte ılımlılaşma politikasıyla kendi kimliklerini koruma politikasının dengesini bulamamış olmaları sanıyorum etkili oldu Tunus'ta. Yani partinin kurumsallaşmasına yeterince önem vermemiş olmaları sanırım etkili oldu. Dediğimiz gibi yani Tunus'un o partilere karşı olan genel tepkiyi de aşamamış olmaları etkili oldu. Birçok farklı boyutu var ama tamamen uluslararası boyuta indirgemek de bence hata olur. Partilerin kendi içlerinden kaynaklanan, kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan ve toplumla ilişkilerinden kaynaklanan bir dolu sebebi de olduğunu düşünüyorum ben bunun.
En zor soruyu, yayınımıza başlık olarak seçtiğimiz soruyu şimdi soruyorum. Ama kısa bir vaktimiz var ona göre. O da tabii... Hayır, onun için söylemedim. Yani belki soru çok geniş bir soru aslında. Onu toplayarak söylemeniz gerekecek. Tunus'ta demokrasi neden tutmadı?
Ben partilerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Partilerin yeterli yatırım, yani kendilerini ayrıştırmak için de toplumla daha güçlü bağlar kurmak için yeterli yatırımları, gerekli yatırımları yapmadıkları için olduğunu düşünüyorum. Yani işte Tunus bir zaten bir Arap ülkesidir. Zaten bir işte bazı oryantalistlerin de söyleyecek. Zaten bir Müslüman ülkedir. Orada zaten demokrasi tutmaz gibi söylemlerin çok geçerli olmadığını düşünüyorum. Ben biraz darbeden sonra, 25 Temmuz'dan sonra bu tür söylemler özellikle Batı basının daha yuka çıkınca Tunuslar arasında çok büyük bir tepkiye sebep oldu. Tunus entelektüelleri arasında bunu anlıyorum. Gerçekten de ben de öyle olmadığını düşünüyorum. Yani partilerin bu işte geçmişten gelen o kurulu düzeni bir türlü aşamamaları, işte organizasyonlarına, örgütlenmelerine yeterli yatırım yapmamalarının bugün geldiğimiz noktada önemli olduğunu düşünüyorum.
Peki şunu sorabilir miyim? Vakti ben kötü kullanıyorum ama. Bir baktığımız zaman özellikle sendikaları, yani meslek örgütlerinin oradaki pozisyonlarına baktığımız zaman Arap dünyası içerisinde en örgütlü toplum da diye bakabiliriz mesela. Tabii, tabii. Çok ilginç değil. Yani onlar da siyaset yapıyor. Onlar da siyasetin içinde. Ama siyasi partilerin bunu başaramaması ama diyelim ki bu meslek örgütlerinin kadar güçlü olması, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz, öyle sorayım.
Yani zaten hani demokrasiyi şu ana kadar Tunus'ta bir yere getirenler de onlar oldular. Yani biliyorsunuz Nobel Barış Ödülü'nü de kazanmıştı Tunus'un işveren örgütü, işte işçi sendikasılarının birliği UCTT ve de İnsan Hakları Birliği ve de Barolar Birliği. Bu dördü Nobel Barış Ödülü'nü de kazanmışlardı. Çünkü 2013 krizi gerçekleşirken, yani 2013'te bu bir hükümet krizi varken partiler arasındaki uzlaşmacılık rolünü, uzlaştırıcılık rolünü bunlar üstlenmişlerdi. Bu dört örgüt üstlenmişlerdi. Onlar bence gerçekten yani Tunus'un en büyük şansı diyebiliriz. Onlar da hala siyasetin parçası durumundalar. Yani Kais Saied'e karşı mesela hadi UCTT, yani sendika, büyük işçi sendikası diyor ki hadi artık bir yol haritası açıkla, bir hükümet açıkla diyoruz. Kais Saied de buna yanıt veriyor. Yani onlar hala siyasetin parçası durumundalar ve toplumun hala çoğul, hala işte demokrasi düşü görmesini ya da bu demokrasi düşünü canlı tutan hala bu örgütlü toplum. Bence orada bir sıkıntı yok ama işte siyasi partiler onlarla ve işte toplumla bütünleşmenin yolunu bulamadılar ya da bulmadılar. İstemediler bunu. Çok kısa vadeli perspektiflerle hareket ettiler. Ben bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Ama tabii yani yanılıyor da olabilirim. Başka bir şey bir olsun.
Yok, bir güzel serbest tartışma, bunları konuşarak ve tabii buralardan öğrendiklerimizi kendi içinde bulunduğumuz ülkelerde, dünyalarda yeniden düşünerek aslında yolu bulacağız, değil mi? Demokrasi de böyle stabil bir şey değil yani, sürekli gelişiyor, dönüşüyor.
Aynen. Aynen, Türkiye ile Tunus arasında da önemli benzerlikler var. Özellikle belki de Laik Parti açısından önemli benzerlikler de olduğu söylenebilir. Hem İslamcı Parti hem de Laik Parti açısından. Yani Tunus gerçekten o açıdan böyle yakından izlenmeye devam edilmesi gereken bir ülke.
Çok çok teşekkür ediyoruz Doktor Aytun Şaşmaz. Konuğumuz olduğunuz, bizi Tunus konusunda bilgilendirdiğiniz için sevgili izleyiciler, sizlere de teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.